Ayrım 21.
Sayfa 231. Mektuba annemin tepkisi tek cümle oldu. Rahatı iyidir herhalde. Fatma ise burun kıvırıp neyse dedi. Hiç olmazsa bundan sonra yazamayacağını açıklamış. Bu da bir merhaledir onun için. Gidip John Ahmet'i buldum. Ona da yazmış iki satır. Pek neşeliydi. Mehmet Ali dedi, büyük adam olacak. Daha bebekliğinde bağırmasından çıkarmıştım. Bir gece rahat uyutmadı anasını. Benim oğlum. Bak geri dönünce seni beğenmez diye üzülme. Güzel kızsın. Bulursun köyde bir başka koca. Çünkü Mehmet Ali olacak büyük adam. Belki de hiç dönmez. Ne yazmış sana bakayım? Uzattım mektubu. Okuyunca biraz bozuldu sanırım. Gülüşü yapışıp kaldı yüzüne. Dedi, gençlik, seviyormuş seni. Böyle olur ilk başta. Senin yerine olsam Kemal'in kızı, pek ümit bağlamazdım yoldaş John Off'un oğluna. John Ahmet söylediydi dersin. Çünkü olacak büyük adam oğlum. Ters düşersiniz birbirinize. Güzel kızsın, velakin güzellik nedir? Şimdi var, yarın yok. Söylediydi John Ahmet dersin. Üzmek istemem seni. Naşu kadarcıkken kızandığını bilirim. Dik dik bakardın bana. Öyle ya, dik dik bakardın. Gayrı bana yolu gözlemekten başka ne kalıyordu? Cevap vermeden kaçtım adamın yanından. Ne söylerlerse söylesinler. Sevinçliyim bir yerde. Bekleme süresi azaldı diyorum kendi kendimi. Tüketilecek 3 yıl vardı önümde. Oysa şimdi sonbaharın mekteplerin açılacağı tarihi, mektubunu bekleyeceğim. Kampın yeri meçhul olduğu gibi süresi de meçhul. Fakat mektepler açılacak ya, Han Asparuh'a pek yakınıma gelecek ya. Ve bir yerde ise gönlümü minik, zavallı tesellilerle avutmaya çalıştığım için kendimi küçümsüyorum. Sevgimin büyüklüğü ile şu teselliyi pek orantısız buluyorum. Velhasıl küçük büyük derken karma karışık duygular içindeydim. Tohumlama bittikten sonra beni topraktan alıp kooperatife hademelik gibi bir işe verdiler. Temizlik yapıyorum. Arada sırada başı sıkışana yardıma çağırıyorlar. Sayın memuruna hesap tutmaktan, başkana sekreterlik yapmaya kadar her işe koşturuyorlar. Yetkim yok, şikayetim yok. Hatta şüphesiz tarım işçiliğinden çok daha rahat. Ancak kendimi toprağın üstündeki kadar hür hissetmiyorum. Düzenin ağırlığı tekezese de daha belirgin. Tayinimi kim akıl etti bilemem. Burada Stefan'la daha sık karşılaşıyoruz. Asker gibi as üst münasebetimiz var. Emir ve tekmil dışında pek konuşmuyoruz. Fakat dikkat ediyorum, benimle konuşurken yine eskisi gibi sık sık gözlüklerini temizleme ihtiyacı duyuyor. Bizim köyde büyük olaylar dışında günler hep birbirine benzerdi. Şimdi daha çok benziyor ve ağır ağır geçip gidiyor. Ağır mı dedim, belki de çok hızlı, bilemem ki. Ne durup dinlendiklerinin, ne geçip gittiklerinin farkına varıyorum. Tek düze yaşantımda bir karayol var, bir Arif'in verdiği kitaplar. Bazen Fatma ile uzun uzun konuşuyoruz Türkiye üzerine. Gariptir ama şu yıllarda Anadolu'da yaşayan insanlara karşı içimizde buruk bir acıma belirdi. Hem de kendimizle mukayese ettiğimiz zaman. Ne de olsa bizim tutsaklığımız alnımıza ateşten kazınmış bir damga gibi. Kurtulmak için kendi çapımızda bir gayretimiz var, umudumuz var. O zavallılar ise nereye sürüklendiklerinin ve neyle şartlandırıldıklarının farkında bile değiller. Tutsaklığın bir başka cephesinde bir hayli cahil ve budala kesiminde bocalamakla meşguller. Gerçi işin farkında olanlar varmış. Onların yazıp çizdikleri de zaman zaman ulaşmakta bize. Ancak Fatma ile düşünüyoruz. Düşünüyoruz, bir türlü tahmin edemiyoruz. Acaba güçlerin ancadır. Böyle oturup konuştuğumuz gecelerin biriydi. Fatma bana Arif'i sevdiğini söyledi. Gayri içinde tutması imkansız hale gelmiş. Dünyaya ve bilhassa Arif'e belli etmemesi için birine anlatması lazımmış. Onu dikkatle ve şaşırarak dinledim. Bir ömür boyu içinde saklayarak bu yangını ve adama hiçbir şey belli etmeden yaşayacakmış. Arif'ten başka bir erkek aranmış ona. Erkek kavramı ile Arif'i hiç yan yana düşünmemiştim. İnsanüstü bir varlıktı o. Ona itaat edilebilir, ona hatta hayran olunabilir ve pek tabii korkulur. Fakat etten, duygudan, sinirden yapılmış bir erkek gibi sevmek o kadar ters düştü ki bana, bir süre ne diyeceğimi bilemedim. Derken küçümsedim teslimiyetini, belli etmeden ve talep etmeden, almadan beklemeyi küçümsedim. Soğuk ve ciddi, aklı başımda tavrımı takınarak kıza nasihat etmeye başlıyordum. Bak Fatma, biz Mehmet Ali ile, yani ben, evet ne söyleyecektim ona? Teslimiyeti iliklerimde duyarak ve heyecandan soluğumu tutarak beklemeye razı gelmemiş miydim? Ve yaptığım yalnız bu değil miydi? Ya annem? Yoksa bütün kadınların ortak kaderi mi? Artık Fatma'nın kararında güç sezip sesimi kesmekten başka yapacak şey var mı? Ben sana akıl verecek durumda değilim. En iyisi Yunus'u okuyalım. Senden akıl değil, sadece beni dinlemeni istemiştim, dedi ve ince, duygulu sesiyle Yunus Emre'den ezbere okudu. Boynu zencirli geldik, key katı esir olduk. Er nazar eylemedi halimiz bilmeyince. İnsanın gönlü nasıl bir şeydir ki ezilip un ufak oluyor. Üflesen yedi cihana dağılacak tozu. Yine şu durası sesi, durmak bilmiyor. Vakti zamanı gelmeyince. Yaz sonlarına doğru bir gün Rıza kooperatife uğramıştı. Bir yedek parça işi için Şumlu'ya gidecekmiş. Kaç asır evveldi o, böyle bir olay geçmişti. İçim burkularak hatırladım. Eziyetlerden sonra arkadaşlardan kimse haber getirmemişti bana. Hala var mı topluluk? Kitaplara vermişim kendimi. Karayola dalmışım, haberim yok. Gerektiğim an çağrılırım deyip Rıza'ya da bir şey sormuyorum. Tam çıkarken aklıma geldi. Stefan da seninle beraber gidecekmiş dedim. Partilenme imtihanına girecekmiş ha? Evet öyleymiş. Belki araban uğurlu gelir de herif dönmez buraya. Sanmam, döner dedi Rıza. Adamın ihtisas bölgesi burası. Komsomoldan ayrılıp partide bir görev alıp döner. Sıkı bas. Neden eskisi gibi arayı düzeltmiyorsun onunla? Aman be dedim. Boş ver. İşimi yapıyorum. Hiçbir özel ihtiyacım, isteğim yok. Hangi çekilisi dişini geçirecek bana? Arayı düzeltmeye ne gerek var? Eh, babanı tarif ettin. İyi bir işçiydi. Hiçbir özel ihtiyacı ve isteği yoktu. İster istemez hak verdim ona ve pek de merak etmeden sordum. O günden sonra hiç gördün mü babamı? Şaşırdı. Annenle konuşmuyor musunuz? Ne konuşacağız? Annem onun yaşadığını bile bilmiyor. Bilmiyor mu? Sen ne söylüyorsun kuzum? Sen ne söylüyorsun be? Kaç kez babandan haber getirdim annene. Elbet sesim soluğum kesildi. Baka kaldım Rıza'nın yüzüne. Ellerim titriyordu. Haydi haydi dedi. Aptallaşma. Anana sor babanın halini. Stefan bekliyor beni. Onun arkasına dönüp hızlı hızlı gidişini seyrederken alay etti, eğlendi benimle diye düşünüyordum. Oysa sopa gibidir Rıza. Eğlenmeyi, şakalaşmayı aklına bile getirmez. Paydos vakti pek ağır ağır geldi. Eve koşarak yürüdüm. Nicedir ilk defa yolda Mehmet Ali'yi düşünmedim. Asfaltı gözlemeye çalışmadım. Bazlama yapıyordu annem. Hasırın üstüne çöküp onu seyrettim. Yağı, unu, suyu karışını, oklavayı tutuşunu, yüzünü seyrettim. Bakışlarında, tavırlarında, velhasıl bütün ifadesinde hissedip de kabul ettiğim değişme bu kez açık seçik ve biraz da kalbime basarak çarptı beni. Hani o kır menekşeleri gibi açılıveren, tedirgin ürkek çocuk gözleri, nerede? Mor harelerle çevrilmiş oyuklardan bana bakan, koyu gölgelerin uğradığı iki küçük cam parçası, kararlı bir kin zar tutmuş üstlerinde, parlaklığı yitmiş, hareketleri ölçülü ve sert, dikkat ediyorum, hiçbir kıpırdayışı boşa değil, şaşkınlıktan kurtulmuş, neyi ne için yaptığının farkında, sanırım artık Mehmet Ali'ye bakıp bir Kemal Efendi görmez karşısında, ellerinin çirkinliği artık rahatsız etmiyor beni, neden etsin ki? Bedeni, bakışı, davranışları ve elleri tam bir uyum içinde. kaba, sert, acılı. Bu kadına babamdan söz açmak öyle güç geldi ki neredeyse vazgeçiyordum. Bir yandan da merak. Nihayet sorabildim. Yüzüme bakmadan sorumu soruyla karşıladı. Şumlu'ya gidip onunla oturmamı ister miydin? Hayır. Ben de öyle düşünmüştüm. O halde Kemal Efendi'den bahsetmesek de olur. Ben sanıyordum ki yani onun yaşadığını bilmiyorsun. Biliyordum. Hiç konuşmadan bazlamalarımızı yedik. Kapları ben yıkadım. O yatakları serdi. Karanlıkta yan yana uzandığımız vakit içini çektiğini duydum. Usulca, "Uşağım," dedi. "Baban, dedeni ve seni de yanına çağırsaydı yahut kalkıp gelseydi buraya, ne bileyim, belki eskisi gibi olurdu. Fakat o yalnız beni çağırdı İlay, dedeni ve seni değil. Yani bundan ne çıkarıyorsun anne? Kemal Efendi'nin içinde hiç sevgi olmadığını, ayıp gelmez artık sana bu sözler. Kadın sevgi arar, bilirsin. İşte seni çağırmış. Yüreğinde sevgi olan kimse babasıyla kızını terk edip yalnız kadınını çağırmaz. Eğer yalnız kadınını çağırıyorsa yemeğini yaptırmak, bulaşığını yıkatmak içindir. Çünkü İlay bilirsin, bir insanda sevgi ya bulunur ya bulunmaz. Ana, karı, çocukmuş, ayrılmaz bunlar. Mesele gönül meselesidir. Deden söyler de hep böyle şeyler. Hatırlaman lazım. Hatırlıyorum anne. Yine hatırlıyorum ki babamın gidişinden sonra epey zaman onun seni sevdiğini düşünerek yaşamaya çalıştın. İlay dedi yumuşak yumuşak o eski sesiyle. Ben hiç yaşamadım ki. Yaşamayı bilemeyecek kadar korkağım ben. Bilmez misin? Böyle şeylere annemle konuşmaya alışık değildim. Tedirgin oldum. Rahatlamak istedim galiba. Anne, sen severdin onu. Yine aynı ses. İlay, sevemeyecek kadar korkağım ben. Mehmet Ali bana, sevmek cesaret işidir demişti. İtiraf edebilmek de öyle. Aklıma geliverdi. Anneme söyledim ve sordum. Yani sence de sevmek cesaret işi mi? Ne bileyim be uşağım, aklım ermez ki. Sevgi ne işidir? Bildiğim bir şey var. Korku bu. Baş verdi mi yüreğinde, sarmaşık gibi sarar insanı sevgiye. Yahut başka şeye yer bırakmaz. Bir zamanlar annemle sembolleştirdiğim bizim boynu bükük takımı da böyle zehirli bir sarmaşığın elinde değil mi? Annemi anlamalıyım, ısrar ediyorum. Kendimden bahsedemiyorum ama dedemi sevdiğini hatırlatmaya çalışıyorum. Evet diyor, babası ve oğlu biri hırpalar, öbürü acırdı. İkisi de aynı kapıymış. Biri gitti, öbürü öldü. Birden yok oluverdiler. Sırtımdan bir kaya kalktı. Kolum, bacağım oynadı. Ağrılardan belim doğrulmaz sanırdım. Bak, hiç ağrı çektiğim yok. Meğer onların verdiği yüktenmiş. Şimdi kızarsın bana, deden hakkında konuşuyorum diye. Hayır anne, kızmıyorum, hayır. Ama ben hep kızdım sana, yani onlar varken. Senden korktum. Oh İlay, oh uşağım. Öyle zor ki anlatmak, öyle zor. Bak, korkunun yanında hiçbir şey yeşermez. Evlat sevgisi bile donar kalır. Kabahatim oldun benim, suçum, özrüm. Daha ne söyleyeyim? Kurumuş kalmış bir dal gibiydim. Başka benzediğim bir şey var mı? Şaşkın, perişandım. Cevabı düşünemedim bile. O devam etti. Ya şimdi ne oldun diyeceksin. Yine bir kuru dalım uşağım. Yeşil hiç bakmadı yüzüme. Su yürümedi damarlarıma. Ama şimdi bir kuru dal olduğumun farkındayım. Kuru dal ne işe yararsa onu yapmaya çalışıyorum. Biri saldırırsa sana korurum. Üşürsen yanarım, sen yanarsan ben kül olurum. Bir seni sevmişim İlay, bunu da yeni anladım. Donan sevgim açıldı, eridi. Neden gidecekmişim Kemal Efendi'nin yanına? Yorganın içinden uzanıp elini tuttum. Soğuk ve sertti. Avuçları terlemiş, sıkı sıkı tuttum. Öyle uyumuşum. Yapraklar kızarıp sararmaya başladı. Havada yağmur kokusu var. Beklemekten bitkin düşüp balçık gibi yüreğimi dolduran sıkıntının boğazıma değin çıktığı günlerin birinde Mehmet Ali'den mektup aldım. Akça bardağım, ak çiçeğim, bir tanem. Ve Han Asparuh Politeknik Lisesi. Tarif etmiş mektebini. Şehrin güneyinde iki katlı, sarı boyalı, eski stil bir binaymış. Şumlu yolunun sol tarafına düşüyormuş. Yemekhane Bodrum'da imiş. 80 santime çorba, fasulye yahut makarna ve hoşaf yemesi mümkün oluyormuş. Yani hayat öğrenciler için pek pahalı değilmiş. Okulun yanındaki yurtta kalıyormuş. Sabah kahvaltısını kendisinin halletmesi lazımmış. İdare ediyormuş. Lise dersleri pek ağırmış. Öyle herkesin başaracağı gibi değil. Burada karar verdiği gibi tarih derneğine girmiş. İşte böyle. Mektuptaki karışıklık, herhangi bir broşürden bile elde edebileceğim bilgiler şu bu. İri süslü harfler. Elimde kağıt ve zarf ne kadar zaman otura kaldım bilmiyorum. Boğazım kurumuş, göz pınarlarım fena halde yanıyordu. O an mutlu olup olmadığımı bile bilmiyorum. Beklediğim mektup bu değildi. Ya ne bekliyordun İlay? İşte bol bol havadis. Ağır dersler, yediği yemekler, arkadaşları, sarı boyalı bina. Nanca uzak düşmüş bana. Herhangi bir arkadaşa yazılan bir mektup. Hitabı olmasa, akça bardağım, akçiçeğim bir tanem. İçimden tekrarlıyorum. Keşke alnına düşen buklelerden bahsetseydin. Güneşin gözlerinde parlattığı yeşil benekleri anlatsaydın. Kolların taze dövülmüş bakır rengindeydi. Rüzgar vurdukça üzerindeki sarı tüyler titreşirdi. Oh, ellerin hala öyle büyük, sıcak ve beceriksiz mi? Canın sıkıldığı zaman hala takla atıyor musun yollarda? Ben bunları merak ediyorum. Yediğin yemeğin kaç santime mal olduğunu değil. Ve Mehmet Ali, hala bensiz yaşayamayacağını düşünüyor musun? Of Mehmet Ali, neredesin? Bu kış uzun geçecek, yaza gelir mi? Ben de ona yazdım. Havadisli, köyü, Tekezese'deki işimi, annemi, Fatma'yı anlattım. Babasını arada sırada gördüğümü söyledim ve tabii dayanamadım. Onu ne kadar çok özlediğimi, yolu gözlediğimi, gelmeyeceğini çok iyi bildiğim halde her sabah uyanırken belki bugün gelebilir diye umutlandığımı, umuttan aldığım güçle çalışabildiğimi yazdım. 15-20 gün sonra cevap aldım. Her gün yazmak istemiş bana, olmamış. Hem derslerin ağırlığı, hem komsomol olarak görevleri. Hiç boş vakit bulamamış. Komsomollar Kitka Cam Fabrikası'nda çalışıyor ve oradaki işçileri Marksizm açısından aydınlatıyorlarmış. Bilhassa Mehmet Ali'nin yükü ağırmış. Çünkü yazın kampta öğrendiklerinin bir nevi tatbikatı oluyormuş bu aydınlatmalar. Sonra fabrika pek ilkelmiş. Eski fırın sistemleriyle çalışıyormuş. Kömür tozu, toz, pas içinde kalıyorlarmış. Ne yaparsın fabrika emekçilerinin hatırı için? Katlanmak lazımmış. Yüce bir gaye uğruna kirlenmek bile zevkliymiş. Bana propaganda yapamayacağına göre bu cümle niye? Bilirim, hiçbir şey uğruna kirlenmeye katlanamaz. Acaba okunuyor mu mektupları? Ve son cümleler. Akçiçeğim, bir tanem, ya ben seni ne kadar özledim? Kelimelerle anlatılmaz. Seni seviyorum akça bardağım. İçim kuşkularla dolup taşsa, bana yabancı düşmeye başladığını hissetsem de, onunla mektuplaşmak o günlerde mutlu etti beni. Arif bile sordu. Sende bir değişiklik var galiba. Bir canlılık geldi üzerine, öyle değil mi? Mehmet Ali'den mektup alıyorum. Ona yazıyorum. Bu yüzden olmalı. Arif ilgisini yitirmiş gibiydi. Laf olsun diye sanırım nasıl olduğunu sordu. Benim istediğim, sevdiğim hakkında konuşmak. Bütün havadisleri sıraladım. Sarı boyalı binayı, cam fabrikasını. Ayrıca tarih derneğini. Ne işe yararmış bu dernek? Düşünmemiştim bu meseleyi. Buradayken verdiği izahat yetmişti. Onu söyledim. Ben tarih seviyorum diye kaydoldu o derneğe. Beni memnun etmek için. Ha evet, ne inceliyorlar acaba? Bulgar tarihini mi yoksa Osmanlı mı? Ha canım, ikisi birbirinden ayrılmaz ki. Ben de ne soruyorum? Rus Komünist Partisi tarihi. Bulgar Komünist Partisi tarihi de olmalı değil mi? Adamın her kelimesi taş gibi düştü yüreğime. İçim pek sıkıldı. Cevap vermedim. Bakıştık. Onun soğuk, çekik gözlerinde merhamete benzer bir yumuşaklık mı gördüm ne? Terslendim. Sevmiyorsun Mehmet Ali'yi. alakasız, hatta çok saçma ithamıma ciddiyetle cevap verdi. Hiç düşünmedim sevip sevmediğimi. Cevap veremeyeceğim, affedersin. Ondan kitap istemek için yanına uğramıştım. Maalesef dedi, eldekilerin hepsini okudun, yeni yok. Osman Turan'ı yeniden okumak isterdim. Başkasına verdim, ondan alınca. Artık içimdeki merakı yenemedim, sordum. Kuzum, benden başka eğittiğin kaç kişi var, kimler? Sana ne? Ama birbirimizi tanımamız lazım değil mi? Her şeyin vakti var İlay, sabırsız olma. Bak Arif, bir zamanlar biz... Ona arkadaşlardan kurduğumuz birlikten, Razgrad Teşkilatı ile haberleşmemizden falan bahsedecektim. Gözlerim yüzüne takılınca cümlenin ortasında susup kaldım. Devam et, anlat bakalım, dedi. Hayır, ama konuşacaktın değil mi? Bir takım şeylerden bahsedecektin. Neden İlay? Seni mühimsememi istiyorsun. Düşün bakalım, değer mi? Sana hayranlığım, bana vereceğin sırların bedeli olur mu? Utandım ve inkara kalktım. Neler söylüyorsun, dedim. Sana bir şey anlatacağım yoktu. Ya öyle olsun. Sana ne zaman bazı şeyler açıklayabilirim, söyleyeyim mi? Küçük hesaplara düşmekten kurtulduğun, övünmek gibi pek kötü bir huydan vazgeçtiğin, kısaca büyüdüğün, yani susmayı öğrenebildiğin zaman. Boğulur gibi oldum. Tıkandım. Zorlukla cevap verdim. Şekilce insana benziyorsun ama galiba buzdan dökmüşler seni. Ve bu kadar çabuk kızmadığın yahut kızdığını belli etmediğin zaman, dinle, başarı için, hatta sadece niyete durduğun zaman bazı duygularından arınmış olman gerekir. Biraz önce sen sırf gösteriş olsun diye bana arkadaşlardan bahsedecektin. Belki o günleri anlatacaktın. O halde bugün anlatacaklarımı yarın senin bir başkasına aktarmayacağına nasıl emin olabilirim? Güven diye bir şey vardır değil mi Arif? İnsan bazılarına güvenebilir. Aksi halde hiçbir iş başarılmaz. İşten geçtim, yaşamak pek zorlaşır. Arif parmaklarını çıtlattı. Bir süre cevap vermedi. Kimselerinkine benzemeyen ellerinden ilham almaya çalışıyor olmalı diye düşündüm. Onun şu uzun, boğumları kalın parmaklarının her biri ayrı bir can taşır, bir başka laf söyler kişiye. Renkleriyle, biçimleriyle kuru dalları andırmaktadırlar. Ancak pek esnektirler. Sanırsın ki bu eller çok ince bir zanaat işçisinin elleridir, yahut nakış işlemekte mahir bir kadının. Oysa büyüktür, pek geniştir ve güneş yanığı kahverengidir. Afişlere emekçi eli çizenler, Arif'inkileri model diye kullansalardı, gayelerinde başarıya ulaşırlardı.